Ayrım 14, Kayıp Yaz 2015, Altan Öğmen, sayfa 172. MHP seçimde barajı geçince. Gelelim 2007 genel seçiminin sonucuna. Sonucun özeti şu: AKP 2002 seçiminde %34,28 olan oylarını yaklaşık 12 puan arttırarak %46,58'e çıkardı. Yeniden iktidar partisi oldu. Ancak geçen defa barajın altında kalan MHP bu defa oylarını %14,27'ye çıkarmış ve meclise girmişti. MHP'nin 2002 seçiminde barajın altında kalan ve AKP'nin işine yarayan oyları bu defa %14,27'ye çıkarak asıl sahibinin hesabına yazılmıştı. AKP'nin milletvekili sayısı 363'ten 341'e düşmüştü. MHP de 71 milletvekiliyle meclisin 3. partisi olmuştu. İkinci parti CHP'nin oyu %20,87, milletvekili sayısı ise 112 idi. Burada 2007 seçimlerinin sonuçlarını bir de grafiklerle verelim. Grafikler TESAV'ın Türkiye Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın seçimlerle ilgili kitaplarından alındı. 22 Temmuz 2007 Milletvekili Genel Seçim Sonuçları. 2007 seçiminin en önemli sonucu barajı açarak meclise giren partilerin sayısının 3'e çıkmasıydı. Geçen 2002 seçiminde oy oranı 8,4'ün üstüne çıkamayıp baraj altında kalan MHP bu defa oranı %14,27'ye çıkartıp meclise 71 milletvekili sokabilmişti. Aslında AKP'deki oy yükselişi çok daha fazlaydı. Oy oranını yaklaşık 12 puan arttırarak 46,58'e çıkarmıştı. Ama AKP'nin milletvekili sayısı MHP'nin barajı aşmasının sonucu olarak artmamıştı. Tam tersine bir önceki seçimde 363 milletvekili kazanırken bu defa o sayı 341'e düşmüştü. CHP'de oy oranının az da olsa artmasına rağmen gene MHP'nin barajı aşması nedeniyle milletvekili sayısı azalan iki partiden biriydi. Oy oranı 19,4'ten 20,9'a çıkmış, milletvekili sayısı 178'den 112'ye inmişti. MHP ise barajı geçmiş aldığı oyla başka partilere değil, kendi partisine 71 milletvekili kazandırmıştı. Grafik TESAV. Burada 3 grafik daha var. Birincisi, AKP'nin oy oranları yüzde. 2002'de 34,3, 2004'te 41,7, 2007'de 46,6. 2007 genel seçim sonuçlarına bir önceki 2002 genel seçimi ve 2004 yerel seçimi il genel meclisi seçimi ile karşılaştırmalı olarak bakılınca AKP'nin oy oranındaki yükselişin istikrarlı bir şekilde devam ettiği görülüyor. İkinci grafik, HP, SHP ve CHP'nin oy oranları yüzde olarak. 1983'te 30,5 HP olarak, 1987'de 24,8 SHP olarak, 1991'de 20,8 SHP olarak, 1995'te 10,7 CHP, 1999'da 8,7, 2002'de 19,4, 2007'de 20,9. Grafik CHP oylarındaki değişimin başlangıcı olarak 12 Eylül askeri rejiminden sonraki ilk seçimi esas alıyor ve o sürecin bir kısmında kapalı kalmış olan CHP'nin çizgisindeki partilerden Halkçı Parti HP ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin SHP'nin oy oranlarını da gösteriyor. Üçüncü grafik, MCP ve MHP'nin oy oranları yüzde olarak. 1983'te yok, 1987'de 2,9 MCP olarak, 1991'de de yok, 1995'te 8,2 MHP, 1999'da 18,0, 2002'de 8,4, 2007'de 14,3. 12 Eylül'de kapatılan partilerin yasaklı yöneticileri partilerini temsil edecek yeni partilerin kurulmasını sağlamışlardı. Türk İş'in MHP'sinin yerine kurulanın adı MCP'ydi, Milliyetçi Çalışma Partisi. Grafik 1987'den başlıyor. Önce MCP'nin, sonra da yasak kalktıktan sonra MHP'nin oylarını gösteriyor. Partinin grafiği inişli çıkışlı ama MHP 2007 seçiminde barajı aşıyor. Artık yeniden mecliste. Cumhurbaşkanı seçimine gelince o seçimin artık halk oylamasıyla yapılması için gereken anayasa değişikliği meclisten geçmişti. Gerçi bunun referandum yoluyla halk tarafından da kabul edilmesi gerekiyordu. Ama o konuda kimsede bir tereddüt yoktu. Tüm kamuoyu yoklamalarının o konudaki tahminleri aynı sonucu veriyordu. Meclisin o kararı referandumda da onaylanacaktı. Fakat meclis açılınca buna gerek kalmadığı hemen anlaşıldı. Çünkü meclise yeniden giren MHP, Cumhurbaşkanı seçimi mecliste yapılırsa meclisin açılış yoklamasına katılacağını açıkladı. Bu durumda meclisin Cumhurbaşkanı'nın mecliste seçilmesi için Anayasa Mahkemesi'nin koyduğu koşula uygun bir durum ortaya çıkmış olacaktı. Yeni mecliste AKP'nin milletvekili sayısı 341'di, MHP'ninki de 71. İkisi birlikte toplantının başlaması için gerekli olan 367 sayısını rahat rahat geçiyordu. Meclis çalışmaya başlayınca o iş de tamamlandı. Abdullah Gül 3. turda gerekli olan 276 oyu açık arayla geçip 339 oy alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Karşı aday olarak çıkan MHP'li Sabahattin Çakmakoğlu ise 70 oy aldı ve Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu yeni yasama dönemine girildi. Yeni dönemde eski meclis başkanı Bülent Arınç başbakan yardımcılığına geçmişti. Meclis başkanlığına eski Adalet Partili Köksal Top'tan seçilmişti. Hükümette daha başka bazı değişiklikler de yapılmıştı. Fakat hükümetin ana politikasında herhangi bir değişiklik işareti görülmüyordu. O arada daha 2007 yılı bitmeden Cumhurbaşkanı'nın daha sonraki dönemlerde halk oylamasıyla seçilmesini öngören anayasa değişikliği de 21 Ekim 2007'de referanduma sunulup kabul edildi. Referandumda ayrıca meclisin yasama dönemi süresinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesi öngörülmüştü. O arada halk oyuyla seçilecek Cumhurbaşkanı'nın görev süresi için yeni bir kural konulmuş, o sürecin 5 yıl olduğu ama görev süresi biten Cumhurbaşkanı'nın ikinci bir 5 yıl için daha seçilebileceği belirtilmişti. Cumhuriyet mitingleri. Bölümün başında belirttiğimiz iki sürekli tartışma konusuna gelince, AKP'nin ve onunla işbirliği içindeki çevrelerin laikliği her fırsatta biraz daha geriletmek için gösterdiği gayretler devam ediyordu. Bunun tehlikeli bir gelişme olduğunu ileri süren çevrelerin o tehlikeye karşı uyarıları da devam ediyordu. Aralarında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği gibi derneklerin üyelerinin de bulunduğu gruplar büyük şehirlerin meydanlarında Cumhuriyet mitingleri düzenlemeye başlamışlardı. İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da ve diğer şehirlerdeki mitinglere o zamana kadar benzeri görülmemiş ölçüde büyük topluluklar katılıyordu. İktidar kanadında ise bu mitinglere karşı tepkiler oluşuyordu. Bunlara silahlı kuvvetler mensuplarının da destek verdiği ileri sürülerek o mitinglere katılanlar darbecilikle suçlanıyorlardı. Oysa o Cumhuriyet mitinglerinin en fazla vurgulanan ve alkışlanan sloganı şuydu: "Ne şeriat, ne darbe, demokratik Türkiye." Mitinglere silahlı kuvvetler mensuplarından da destek gelmesi ise şu gerçeğin sonucuydu: toplumun daha birçok kesiminde olduğu gibi silahlı kuvvetler içinde de Atatürk'e ve onun kurucu cumhurbaşkanı olduğu cumhuriyet rejimine sevgi ve saygı duyanlar çoktu. Yapılan mitinglere kendileri katılamasalar bile ailelerinden, yakınlarından katılanlar çoktu. Ayrıca şu da bir gerçekti: Atatürk'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına saygı, sevgi ve ilgi gösterme eğilimi sadece silahlı kuvvetlerde değil, toplumun her kesiminde giderek artıyordu. Sadece büyük şehirlerdeki Cumhuriyet mitinglerinde değil, Atatürk'ün ölümünün yıl dönümünde veya milli bayram günlerinde Anıtkabir'e yapılan ziyaretlere katılanların sayısı da yüz binlerle ölçülüyordu. Bunun nedenlerinden biri iktidar çevrelerinden gelen cumhuriyet ve laiklik karşıtı söylemler ve eylemlerdi. Bunlar bazen iktidarın sözcüleri tarafından da teşvik ediliyordu. Cumhuriyet mitinglerine katılmak, o söylem ve eylemlere karşı demokratik tepkiler göstermenin yollarından biriydi. İktidar çevreleri ise o tepkilerden rahatsız oluyordu. İktidarı destekleyen gazeteler, Cumhuriyet mitinglerini düzenleyen ve destekleyenleri hedef tahtası haline getiriyordu. Ergenekon dalgaları. Böylece etki tepki ve tepkiye karşı tepki tırmanması sürerken ülkede birdenbire Ergenekon dalgaları başladı. Dalgaları diyoruz. Çünkü bu başlangıçta sadece bir davaydı. Bir grup asker ve sivilin Türkiye'de hükümeti devirme girişimleri yaptıkları iddiasıyla açılan dava. Sonra buna çeşitli isimler altında başka davalar eklendi. Her birinin başlangıcında uygulanan toplu gözaltına almalar ve tutuklamalar birbirini izleyen dalgalar haline geldi. Kamuoyuna da gazetelerdeki 5. dalga, 9. dalga gibi başlıklarla yansımaya başladılar. Poyrazköy davası, Erzincan davası, Malatya Ergenekonu, Oda TV davası, Oyak davası ve bunların hepsinden daha ilginç olan Balyoz davası. Daha birçok dava ve veya soruşturma da sıradaydı. Daha sonra davaların bir kısmı birleştirildi. 1. Ergenekon, 2. Ergenekon, 3. Ergenekon diye. Bir kısmı eski adlarıyla kaldılar, bazıları ötekilerden bağımsız olarak devam etti. Bazılarında ise bir davanın sanıklarından bir kısmı başka davaların da sanığı haline getiriliyordu. Ergenekon davalarının başlangıcının tarihini kestirmek zor. Bu kelimenin örgüt adı olarak ilk ortaya çıktığı yıllar 2006-2007 yıllarıdır. Önce bazı gazetelere yansıyan haber ve yorumlarda yakın geçmişte, yani 2003-2004 yıllarında silahlı kuvvetler içindeki bazı kişilerin örgütlenerek Sarı Kız, Ay Işığı ve Yakamoz Kod adlı darbe planları hazırladıkları bildirilmişti. Gene o haberlere göre o hazırlıklar gerçekleşememişti. Bunların sorumluları olarak da dönemin komuta kademesinde olan bazı yüksek rütbeli subaylardan söz edilmişti. Adı geçenler arasında emekli jandarma komutanı ve sonraki Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Şener Er Uygur'dan, emekli 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon'a, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'ten, Jandarma İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Tuğgeneral Levent Ersöz'e kadar birçok yüksek rütbeli subay vardı. Daha sonra onlara sivil hayattan da isimler eklendi. Aralarında Cumhuriyet Gazetesi'nin ünlü yazarı İlhan Selçuk, Ankara temsilcisi Mustafa Balbay gibi seçkin basın mensupları vardı. Kemal Alemdaroğlu, Kemal Gürüz, Fatih Hilmioğlu, Ercüment Ovalı gibi üniversite rektörleri ve akademisyenler vardı. İbrahim Şahin, Adil Serdar Saçan, Kemalettin Bağcı gibi emniyet mensupları vardı. Burada Ergenekon dönemi başlığı altında kısaca hatırlattığımız o dönem, AKP iktidarının daha sonra yanılmışız diye tanımladığı çok büyük haksızlıklarla ve o haksızlıkların sonucu olan çok acı olaylarla dolu bir dönemdir. Geriye doğru bakılınca önce 2006 yılında başlayan rivayetler akla geliyor. Sonra birbiriyle ilgisizmiş gibi görülen bazı olayların şüphelilerinin yakalanması ve sorgulanması. Fakat Ergenekon başlığı altında suçlanan kişilerin gözaltına alınmaya başlaması 2007'nin yaz aylarında oldu. Bunun bir başlangıç gününü ararsak belki Ergenekon soruşturmasının ilk aşamasında tutuklanıp sonra hapishanede hastalanarak ölen Kuddusi Okkır'ın gözaltına alınışını esas alabiliriz. O gün 2007'nin 20 Haziran günüdür. O gün ve o günden sonra Kuddusi Okkır gibi gözaltına alınanların tutuklanmasıyla birlikte Ergenekon soruşturmalarının ilk davasının hazırlıkları da başlamıştı. Ne zaman bitti? Evet, Ergenekon davalarının başlangıç gününü Kuddusi Okkır'ın tutuklandığı tarih olarak belirledik. 20 Haziran 2007 günü. Peki Ergenekon dönemi ne zaman bitti dersek buna cevap vermek daha da güçtür. Çünkü o dönemin hala tamamen bittiği söylenemez. Belki Ergenekon ve benzeri davalardaki tutuklulukların sona ermesi açısından konulacak bir tarih arayabiliriz. O tarih de Atabeyler davasının son tutuklu subay sanığı pilot yüzbaşı Murat Eren'in tahliye günü olabilir. 17 Ağustos 2016. Eren Kuddusi Okkır'dan da önce 2006'da gözaltına alınmıştı, sonra tutuklanmıştı. Daha sonra tahliye edilmiş, sonra tekrar tutuklanmıştı. Fakat Eren'in tahliye edildikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken ilk hatırlattığı şey şu oldu. İçeride daha iki astsubay var, onlar unutulmasın. Evet, o balyoz, Ergenekon ve benzeri davaların hepsinin sanıkları uzun yıllar boyunca süren tutukluluk dönemlerinden sonra tahliye edildiler. Çoğunun haklarındaki davaların düzmece delillere dayandığı tespit edildi. Büyük kısmı hakkındaki aklanma kararları kesinleşti. O düzmece kanıtları düzenlemenin ve yargılama sırasındaki haksızlıkların sorumlusu olan savcılar ile yargıçlar hakkında soruşturmalar açıldı. Ama ortada hala içeride kalan iki ast subayın tahliye edilmemesi gibi unutulmuş sorunlar da var. Ve asıl bir sabah vakti evlerinden alınıp aylarca, yıllarca, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 6 yıl ve daha fazla haksız yere hapiste yatırılan insanlar var. Onların eşleri, çocukları, anneleri, babaları, yakınları var. Ayrıca içlerinde devletin sivil asker memurları iken yıllar boyunca özlük hakları çiğnenen, terfileri engellenen, maddi manevi sıkıntılar içinde ezilen insanlar var. Onlara bu muameleleri uygulayanlar devletin polisleri, savcıları ve yargıçları arasındadır. Ve o muamelelerin hukuk dışı oldukları gene devletin sorumluları tarafından ilan edilmiştir. Onların hukuk dışı yollardan ihlal edilen hakları nasıl iade edilecek? Ayrıca ölenler var, o davalar sırasında çektiklerinin sonucu olarak. En başta Kuddusi Okkır, Ergenekon'un kasası diye gözaltına alınıp tutuklandı. Doğru teşhis konulup tedavi edilmediği için öldü. Bir örgütün kasası olmak bir yana, doğru dürüst geçinmek için bile yeterli parası olmadığı öldükten sonra anlaşıldı. Deniz Yarbay Ali Tatar vardı. Bir defa tutuklanıp tahliye edildikten sonra hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarılınca sonra ben bunları hak etmedim diye intihar eden. Onlara ayrıca 2009 yılının 13 Nisan'ında sen Ergenekon mitinglerini teşvik ediyorsun diye evine baskın yapılıp ağır hasta halinde sorguya çekilen ve hastaneye yattıktan sonra oradan cenazesi çıkarılan Profesör Doktor Türkan Saylan eklendi. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı olarak ülkemizin çağdaşlaşma yolunda ilerlemesinin devam etmesi için unutulmaz gayretler sarf eden değerli bilim insanımız. Gene onun gibi evi aranıp gözaltından geçtikten ve hastanelik olup orada uzun süre kaldıktan sonra 21 Haziran 2010'da ölen gazeteci yazar ve Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi İlhan Selçuk. Onlara ve onlar gibi bu ülkenin artık aramızda olmayan insanlarına uygulanan hukuk dışı ve insanlık dışı işlemlerin hesabını kim verecek? Bu kitabın yazıldığı 2016 yılının ortalarında cevabı hala belli olmayan bir sorudur. Balyoz Davası. O dönemin pek çok davası arasında bir de balyoz davası var ki, bir soruşturmada delillerin nasıl düzmece hale getirildiğinin örnekleriyle doludur. Burada 2012'nin Mart ayında Radikal'e yazdığım yazıdan bölümler alarak o davaya da değinmek istiyorum. Yazının spotu şu: balyoz davasında komutanların tanık olarak dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının dikkate alınması talepleri kabul edilmedi. Niçin? Metin de şöyle: gündemde çok sanıklı davalardan geçilmiyor. Ergenekon, balyoz, KCK, şike, pankart davaları. Hepsi her gün gündemde ama izlenmesi kolay değil. Tartışılan yanları da çok. Bugün biz de balyozla ilgili bir tartışmaya değinelim. Yukarıda alfabenin harflerinden ve sayılarından oluşan iki satır var. Bunları balyoz davasındaki sanık avukatları gösterdi, anlamlarını anlattı, ben de size anlatacağım. Balyoz davası malum yıllardır süren çok sanıklı davalardan birinin adı. Bugünkü sanık sayısı 365, içlerinden 250'si tutuklu. Tutuklulardan 125'i muvazzaf subay, gerisinin çoğu emekli subay. Aralarında eski Hava Kuvvetleri Komutanı İbrahim Fırtına, Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek, 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan da dahil birçok general var. Haklarındaki iddianamede hükümeti cebren düşürmeye veya görevini yapmasını cebren önlemeye teşebbüs etme suçunu işledikleri öne sürülüyor. Çarptırılmaları istenilen cezada eski ceza kanununun 147. maddesi ile 61. maddesine göre 15-20 yıl arasında hapis cezası. Suçun işlendiği tarih olduğu iddia edilen tarih 2003'ün Mart ayı, gündeme gelişi ise 2010 yılının başı. Davaya bakan savcılar 2010'un Temmuz ayında iddianamelerini hazırladılar. İddianame 968 sayfaydı. 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu, kabul edildi. Tutuklamalar yapıldı, Aralık ayında da duruşmalar başladı. O günden bugüne kadarki duruşmalarda sanıklar ile avukatlarının sorguları ve talepleri sürerken şöyle bir durum ortaya çıktı. Seminer ve gizli darbe planı. Savcılık iddianamesinin başlıca dayanağı olarak iki belge üzerinde duruyordu. Biri İstanbul'daki 1. Ordu'nun 2003 Mart'ında yaptığı resmi bir seminerde yapılan konuşmaların raporları ve ses kayıtlarıydı. Öteki de Balyoz adındaki darbe planı. Gerçi o resmi seminer her yıl 1. Ordu'da zaman zaman yapılan rutin seminerlerden biriydi. Ama o seminer, o gizli darbe planının seminer adı altında kamufle edilmiş bir parçası sayılmalıydı. Seminerde bir dış savaş senaryosunun içinde bir iç ayaklanma senaryosu ele alınıyordu. O ayaklanmaya karşı uygulanan sıkı yönetim tedbirlerinin neler olabileceği tartışılıyordu. Balyoz adındaki gizli darbe planına gelince, soruşturma sırasında elde edilen belgeler arasındaki o plan adı üstünde tam bir darbe planı gibi yazılmıştı. Sanıkların talepleri. Sanıklar ve avukatları ise bu iki konuda mahkemeye şunları söylemişlerdi. 1. 2003 Mart'ındaki plan seminerinin resmi amacı dışında gizli bir amacı yoktur. Seminerdeki kayıtlarda bir iç ayıklanma senaryosuna karşı alınacak tedbirler hakkındaki konuşmalar, hükümetin ilan edeceği sıkı yönetim haliyle ilgilidir. Sıkı yönetim süresince hükümetçe görevlendirilecek askerlere verilen yasal yetkilerin kullanılması çerçevesi içindedir. Bunların benzerlerine bu gibi seminerlerin hepsinde rastlanır. Konuşmacıların bazılarının düşüncelerini rahatça ifade etmeleri esastır. Bazılarının üsluplarını veya kullandıkları kelimeleri başka anlamlara çekmek yanlış olur. Ayrıca bu resmi seminer, silahlı kuvvetlerin o zamanki yüksek komutanlarınca bilinen, izlenen bir çalışmadır. O komutanların da tanık olarak dinlenmesi gerekir. Zamanın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman tanık olarak mahkemeye çağrılmalıdır. 2. Balyoz planı adıyla belge diye ortaya çıkarılan plan, sanıkları gerçek dışı iddialarla suçlamak için 2003'ten yıllar sonra imal edilmiş sahte bir plandır. Yapılan incelemelerde sahteliği kanıtlanan 1500'ü aşkın bulgu saptanmıştır. Örneğin 2003'te henüz var olmayan, denize indiriliş yılı 2005 olan bir geminin 2003'te denizde sefer yapıyor görünmesi gibi. 2003'te 35R6132 plaka numarasıyla İzmir'de bulunan bir aracın 2006'da el değiştirerek Bursa'ya nakledildikten sonraki 16BEB33 numarasıyla kaydedilmesi gibi. 2003'te yazılmış olduğu öne sürülüp 2003'te var olmayan gemilerin araba numaralarının yanında çok daha sonra kurulan şirketlerin, mağazaların, adreslerin yer aldığı rapor bu örneklerin tespitinden sonra çok tartışmalı hale gelmiştir. Ayrıca sanık avukatları yerli ve yabancı bilir kişilere incelemeler yaptırmışlardır. Onlar da bunu teknik açıdan açıklayan raporlar yazmışlardır. O bilir kişi raporlarının da mahkemece dikkate alınması gerekir. Kalibri'nin doğuşu 2005'te. Sanıkların ve avukatlarının mahkemeye sundukları görüşleri ve o görüşlerle ilgili iki talebi bunlardı. Ama bu iki talep de reddedildi. Özkök ve Yalman'ın plan semineriyle ilgili olarak tanık sıfatıyla dinlenmesine gerek görülmedi. Sanık avukatlarının sunduğu bilirkişi raporlarının incelenmesi de kabul edilmedi. Niçin? Bu sorunun cevabı son günlerde çok tartışıldı. Herhalde daha da tartışılacak. Bizim yerimiz ise doluyor. Yukarıda yayımladığımız harfler için birkaç şey yazalım. O satırlar bilgisayar harflerinden ve rakamlarından alınmış. Biz eski gazetecilikte o harflerin rakamların tiplerine punto derdik. Her birinin tipi ve adı vardı. Birbirinden farklı oldukları belli olurdu. Zaman zaman yenileri gelirdi. Onlar da kullanıma girerlerdi. Bilgisayar yazımında da gelişmeler öyle. İki satırdaki harf ve rakamların şekilleri birbirinden farklı. Birinci satırdakilerin çizgileri incelip kalınlaşıyor. Mesela büyük A'nın sol yanı ince, sağ yanı kalın. İki rakamının çizgisi üstte kalınlaşıp ortada inceliyor, sonra gene kalınlaşıyor. İkinci satırdakilerde ise çizgilerde öyle bir kalınlaşma yok. İşte sanık avukatları ellerindeki bilirkişi bilgilerine de dayanarak şunu belirtiyorlar. Balyoz planı belgelerinde kullanılan bilgisayar yazısı tipi, yandaki ikinci satırdaki harflerin tipi. Oysa o tipteki harflerin tasarlanıp bilgisayarlara geçmiş olması, o planın hazırlandığının iddia edildiği 2003 yılında mümkün değil. Çünkü o sırada o harflerin tasarımı bile yapılmamış ve bilgisayar programlarında kullanılması başlamamış. 2003 yılında bilgisayarlarda kullanılan harflerin tipi birinci satırdaki gibi, adı Times New Roman. İkinci satırdakinin kullanılması 2005'ten sonra başlamış, adı Calibri. Bu bilgiye göre tabii 2003'te hazırlandığı öne sürülen balyoz planı ile ilgili belgelerin en erken 2005'ten sonra, hatta bizde 2007'den sonra yazılmış olması gerekiyor. Yani sanıkların 2003'te muvazzaf olanlarının büyük bir kısmının emekli olmasından sonra. Gerçi balyoz planının gerçek olduğunu iddia edenlerin bir de güncelleştirme yapılmıştır iddiası var ama o iddiaya karşı bilgiler, bulgular da yayınlanıp duruyor. 14. ayrımın sonu, sayfa 186.